Ayrım 4.
İsterseniz Emre Kongar'ın bu soruyu nasıl cevaplandırdığına bir bakalım, yararlanırız. 7 Şubat 1978. 3. Atatürkçülük putperestlik olamaz. Hanidir yeni bir moda çıkardılar. Televizyonda ne zaman görsem aklıma hep onun sözleri geliyor. Moda şu: bir yerin kurtuluş günü mü? Mustafa Kemal Paşa'nın bir büstü jipin birine bindiriliyor, o şehre temsili giriş yapıyor. Kasaba ya da şehir halkının başlarında yöneticileri takım takım büstü karşıladıklarını unutmamak lazım. Şimdi bu Atatürkçülük mü? Ne münasebet. Her seferinde hatırladığım sözü şudur: beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Evet, önce fikirleri ve duyguları yüzünden önde geliyordu. Birincileri gargaraya getirip yüzü yerine büstlerini ortada dolaştırdığımızı duysa acaba ne yapardı? Biz gelelim fikirlerine ve duygularına. Doktor Emre Kongar, Milliyet Sanat Dergisi'nde yazdığı başka bir yazıda kültürel açıdan Atatürkçülüğü şöyle tanımlıyor: aslında kültürel alanda Atatürkçülük ne İslam düşmanlığı ne de Batı hayranlığıdır. Kültürel açıdan Atatürkçülük, Türk kültürünün ulusallaşarak evrensel boyutlara ulaşmasının savaşını vermektir. Çünkü Atatürk bir ortaçağ imparatorluğundan çağdaş bir ulusal devlet yaratma çabasını simgeler. Üstelik üretim güçleri kapitalizm öncesi aşamadadır. Cumhuriyetin kuruluşunda. Bu nedenle Atatürk bir yandan üretim güçlerinin gelişmesini sağlayıcı önlemler alırken öte yandan da Batı'da gelişmiş olan ulusal kapitalist devletin üst yapı kurumlarını topluma aşılar. Anayasa, yurttaşlık yasası, giyim kuşam biçimleri, saat, takvim, alfabe ve benzerleri hep kozmopolit imparatorluktan ulusal devlete geçiş için harcanan çabalardır. Tarih ve dil tezleri de bütünüyle bu açıdan değerlendirilmelidir. Amaç İslam'ın yok edilmesi ya da Batı'nın benimsenmesi değil, çağdaş ulusal bir devlet yaratılmasıdır. Bu ulusal devlet, altyapı ilişkilerinin yetersizliği, üretim güçlerinin az gelişmişliği yüzünden büyük ölçüde üst yapısal güdümlemelerle desteklenmektedir. Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan biri, Cumhuriyeti kuran kadroların siyasal savaşını kültürel alanda yorumlamaya çalışmaktır. Pek doğal olarak bu yanlış başka bir yanlışa yol açmaktadır. İslam kültürünün güzelliğini ve zenginliğini savunmak ile Cumhuriyet yerine şeriata dayalı devleti geri getirmek arzuları birbirine karıştırılır. Üzülerek belirtmeliyim ki hem İslamcılar hem de Atatürkçüler aynı yanlışı yapmaktadırlar. Oysa siyasal düzenin artık geriye dönmesi olanaksızdır. Öte yandan İslam yadsınamaz. İslam kültür mirasını yadsımak, Türkiye için insanın bedeninin yarısını kesmesi kadar acıklı bir sonuç verir. Sanırım Atatürkçü geçinenler İslam kültürünü yadsımaktan, İslamcı olduklarını ileri sürenler de şeriata dayalı devleti geri getirme arzularından vazgeçerlerse hem gerçekçi olurlar hem de Türkiye'nin yeni kültürel bileşimine daha olumlu ve etkili katkıda bulunurlar. Ya şu cümlenin akla yakınlığı? Batı kültürüne teslim olduğu söylenen genç cumhuriyet, Batı uygarlığına tek dişi kalmış canavar diye haykıran bir şiiri ulusal simge yapmıştı. Sıra geldi Doktor Kongar'ın Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü günümüzdeki değerlendirişine. Bu satırları Türk Dili'nin Şubat sayısından alıyorum. Atatürk, Türk Bağımsızlık Savaşı'nın komutanı, yeni cumhuriyetin kurucusu ve 600 yıllık bir imparatorluğun üzerine 15 yıl gibi bir zaman süresi içinde damgasını vurabilmiş bir devrimcidir. Atatürkçülük ise bu damganın vurulmasında işlevsel olarak kullanılan araçtı. Bu araç toplumumuzu günümüze getirmiş ve böylece işlevini başarıyla tamamlamıştır. Şimdi bulunduğumuz noktadan da ileri gitmek zorundayız. Artık elimizde yeni bir toplum, yeni erekler vardır. Yeni atılımlar için yeni çözümler oluşturmaktır Atatürkçülük kanımca. Yoksa Atatürk'ün 60 yıl önceki dünyaya ve Türk toplumuna verdiği buyruklara kayıtsız koşulsuz uymak değil. Sanırım böyle bir davranış en başta Atatürk'ün kendisinin benimsemeyeceği bir yaklaşım olurdu. Hatırlayacaksınız elbet çağdaş uygarlık kavramı başlığı altında söylediklerimi. Emre'nin dediklerine ne kadar yakındı. En başta çağdaş uygarlık düzeyi değişmiştir. Atatürkçü olmak bu yeni düzeyin ardına düşmeyi zorunlu kılar. Yoksa ne olurmuş, onu da Emre'den dinleyelim. Günümüzün değişen ve gelişen koşulları içinde Atatürk ve Atatürkçülük, ne yazık ki toplumun daha ileriye gitmesine karşı çıkanların, toplum bilimsel olarak tutucu diye nitelenenlerin elinde bir silah olarak kullanılmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Büyük bir devrimcinin bundan daha büyük bir ihanete uğraması söz konusu olamaz. Bu tehlikeyi engellemenin birinci koşulu, Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü günümüz toplumunda doğru yere, layık olduğu tarihsel yere oturtmaktır. Yoksa tek parti döneminin otoriter rejim özlemlerinin, yani bugünkü özgürlükçü demokrasiden geriye gidişin, gericiliğin simgesi olur çıkar Atatürk ve Atatürkçülük. Ben de bunu söylemiyor muyum? Tartışma açılmıştır. Müdafaa-i hukuk Atatürkçülerinin sürekli devrimciliği, Atatürkçülüğü dogmatik bir putperestlik biçimine döndürmüş İnönücülerin hakkından elbet gelecektir. 8 Şubat 1978. 4. Özetlersek. Cumhuriyetin İnönü diktası döneminde yozlaşarak kendisine bulduğu kalıp artık iyice eskimiştir ama üzerinde doğru dürüst düşünen yoktur. Yarım yüzyıl önce geçmiş olayları bellekte taze tutmak için tekrarlanıp duran Kurtuluş Günleri törenleri de, 10 Kasım'dan 10 Kasım'a tekrarlanan Atatürk'ü anma törenleri de Anadolu ihtilalinin özü ve gerçek içeriği gözden kaybedildiğinden tatsız tuzsuz formaliteler halinde sürdürülüp duruyor. Ben Mustafa Kemal'i önemserim. Önemsememde haklı olduğuma inanırım. Bence Kemal Paşa iktidarın yapısal niteliğini değiştirdiği için önemli bir devrimcidir. Mazlum milletlere karşı azgın saldırganlığını sürdüren emperyalizmle boğuştuğu için de yaman bir üçüncü dünya lideridir. Mustafa Kemal hareketi Tanzimat'la mütareke arasında oluşan ama bir türlü gerçek doğrultusunu bulamayan uluslaşma sürecine gerçek dinamini verebilmiş, Osmanlı'nın ümmet toplumundan Türk ulusunu çekip çıkarmıştır. Hem de ulusal kuvvetleri Kuvayi Milliye, ulusal iradenin irade-i milliye buyruğuna vererek. Bir önceki iktidarın hala dinsel nitelikler taşıdığı, hala teokratik bir düzenin üzerinde oturduğu hatırlanırsa, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesinin ne büyük bir devrim sloganı olduğu şıp diye anlaşılır. Sosyalist bir devrim değildi elbette bu, olmayı da düşünmedi. Jön Türklerin ne yazık ki biraz da batılı emperyalizm adına başlatıp da gerçekleştiremedikleri ulusal demokratik devrimin anti-emperyalist bir platformda gerçekleştirilmesinden ibaretti. Mustafa Kemal'in talihsizliği, adına devrim yaptığı toplumsal sınıfın, yani ulusal burjuvazinin henüz Türkiye'de o tarihte oluşmamış bulunmasıdır. Bilindiği gibi yabancı sermayesi Osmanlı mülküne girdikten sonra Müslüman olmayan azınlıklardan bir komprador burjuvazisi oluşmuş, Kurtuluş Savaşı tam bağımsızlık ilkesini öne alınca bunların çoğu selameti Türkiye dışına kaçmakta bulmuştu. Gariptir ama bu düzeyde Mustafa Kemal'in ulusal demokratik devrimi ile Lenin'in sosyalist devrimi arasında bir kader benzerliği vardır. Her ikisi de yukarıdan aşağıya devrimlerdir. Her ikisi de adına devrim yaptıkları toplumsal sınıflara tam anlamıyla sahip değildirler. Her ikisi de az gelişmiş ülkelerde gerçekleştiklerinden ister istemez merkeziyetçi bürokrasi diktalarına doğru yozlaşırlar. Ne var ki bu her iki devrimin devrim olmak niteliğine gölge düşürmez. Çünkü nasıl Sovyetlerde proletarya oluşmuşsa Türkiye'de de ulusal burjuvazi oluşmuştur. Ama ulusallığını koruyabiliyor mu, o ayrı hikaye. Nasıl ki Rusya'da oluşan proletaryanın iktidara el koyup koyamadığı ayrı bir hikayedir. 1960 sonrası Atatürkçülük diye iki yanlışa inanmıştır. Birincisi, Mustafa Kemal hareketini 27 Mayıs ya da 12 Mart türünden bir cuntacılık sanmaktır bunun. Anadolu ihtilalinde hiç kuşkusuz ordunun rolü büyüktür ama başrol onda değildir. Tam tersine başından başlayarak devrimi önce halk kongreleri, sonra millet meclisi yönetmiştir. Ordu ulusal iradeye tabi kılınmıştır. Kemal Paşa, hele Karabekir ve Ali Fuat Paşalar onunla birlik olduktan sonra istediği anda Anadolu hareketini bir askeri junta hareketine dönüştürebilirdi. Asla dönüştürmemiş, tam tersine sırası geldiğinde askerin sivile dönüşmesini şart koymuştur. Yarıya Tuz Basmak adındaki romanımda bu sorun tartışılır. Orada da belirttiğim gibi Atatürk bir Jacobin'dir. Bir Fransız devrimi devrimcisidir. 27 Mayısçılar, 12 Martçıları ise Bonapartisttirler. Aradaki fark uçurumdur, bir uçurum. 1960 sonrası kuşaklarının ikinci yanılgısı İnönü ile Atatürk'ü karıştırmak oluyor. Gerçi İnönü Kurtuluş Savaşı boyunca savaştan sonra da Mustafa Kemal'in yanında bulunmuştur hep. Ama o dönemler Kemal Paşa dönemleridir. Sonraki İnönü döneminden farklıdırlar. Nasıl ki Stalin, Lenin zamanında da yönetime katılmıştı ama Lenin dönemi ile Stalin dönemi farklı dönemlerdir. İnönü dönemi Atatürk devrimciliğinin biçimleştirilmesi, bütün toplumsal ve ekonomik özünden soyutlanarak bir üst yapı devrimi haline getirilmesi demek oluyor. İnönü için çağdaşlaşmak hemen batılılaşmak haline gelmiş, bunun içinde ağırlık üst yapısal dönüşümlere verilmiştir. Batı musikisi, köy enstitüleri, klasiklerin çevirisi, halk evlerinin önem kazanması, ilk öğretim seferberliği gibi öğeler bu İnönü Atatürkçülüğünün temelleridir. Bu temellerin anti-emperyalist büyük sanayileşmeden yana tam bağımsızlıkçı Anadolu devrimi ilkeleriyle yakınlığı tartışma götürür. Bana kalırsa gençler Mustafa Kemal gerçeğini tarihsel bağlamı içinde yeniden ele alırlarsa en azından onun Sun Yat-sen konumunda olduğunu görecek, üstelik çok daha radikal bir girişimci olduğunu saptayacaklardır. Yanılgılar, ödüncü, emperyalist yardakçısı, diktaya eğilimli bazı yönetici kadroların Atatürkçü geçinmelerinden, genç kuşakların da inceleyip araştırmadan buna inanmalarından doğuyor besbelli. Fikrimce bu yanılgı dönemini aşmaya başladık bile. Bunda elbet yeniden müdafaa-i hukuk koşullarının doğması etkili oluyor. Ne dersiniz? 9 Kasım 1978. Meraklısı için notlar. İnönü'nün faşizan CHP diktası döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın çağdaşlaşmak ilkesi, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, gayet ustalıkla batılılaşmak biçimine dönüştürülmüştür. Nasıl ki dış politikada Mustafa Kemal'in ölümüne kadar batılı emperyalist ülkelerle ittifaklara girmeyen Türkiye, İnönü döneminde İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşmaları imzalamıştır. Daha 1937'de Mustafa Kemal Paşa'nın Hatay dolayısıyla savaşmaya kalkıştığı Fransa ile. Kültür düzeyinde yozlaşmayı bir iki alıntıyla gözden geçirmek olasıdır. Önce Mustafa Kemal'in iki küçük metnini okuyalım. A. Efendiler, bir şeyin zararıyla, bir şeyin imhasıyla yükselen şeyler, bit tabi o şeylerden mutazarrır olanı alçaltır. Ve fil hakika Avrupa'nın bütün terakkisine, tealisine ve temeddüne mukabil, Türkiye bilakis tedenni etmiş ve sukut vadisinde yuvarlana durmuştur. Artık ıslahı hal etmek için, insan olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın amaline göre tedbir etmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler küşayiş buldu. Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nesaihiyle, planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir. 6 Mart 1922. B. Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi tedenniyatında en mühim amil olduğu kanaatindeyim. Onun için milli bir terbiye programından bahsederken eski devrin hurafatından ve efsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garpten gelen bir cümle tesirlerden uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü dehâ-i millimizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin tahrip edici neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür, haraset-i fikriye, zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir. Temmuz 1921. Şimdi isterseniz İnönü döneminin kültür önderlerinden Nurullah Ataç'ın Türkiye için çıkar yolu nerede gördüğüne geçebiliriz. Ataç, İnönü'nün gözde bir adamıydı. Cumhurbaşkanlığı çevirmeni mi neydi? Ulus'ta yazardı. Partinin kültür işlerinde önemli söz sahibiydi. İnönü dönemi ulusal eğitim politikası hatırlanırsa Ataç'ın sözlerinin o dönemin eğilimini yansıttığı hemen fark edilir. Bu eğilim Mustafa Kemal düşüncesinin tam karşıtıdır. Ataç diyor ki, A. Bizim devrim dediğimiz hareketin amacı bu ülkeyi Batı ülkelerine benzetmektir, devrimcisiyle, gelenekçisiyle. B. Biz görüyoruz eksiğimizi. Yunanca öğrenmedik, Latince öğrenmedik, Avrupalıların eğitiminden geçmedik. Onun için ne denli uğraşsak Avrupalılar gibi olamıyoruz, buna üzülüyoruz. C. Gençleri kendilerine hür edebiyatı öğreterek kurtarabiliriz. Eski Yunan elinin, eski Roma'nın edebiyatı. Platon'u, Aristofanes'i, Euripides'i, Horatius'u, Vergilius'u okusunlar. Yalnız birini değil, hepsini okusunlar. Onların etkisiyle yetişen Avrupa edebiyatlarının eserlerini okusunlar. Buna karşılık Ataç, halk musikisini sevenleri uygarlığa düşman saymakta, aydınları bu laubalilikten vazgeçirmek gerektiğini ileri sürmektedir. O zaman Alaturka musikiden de belki kurtulurmuşuz. Divan şiirini okumamak gerekirmiş. Onun içinde severekten, yüreğimiz kanayaraktan kapatacağız divan şiirini dememiş midir? Önemli olan, memleketi temelinden yıkan, ulusu tutsak ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu gerçeği bizden iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarı da kazanmışlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak, dışından zorlamaktan kolaydır. Mustafa Kemal, 1927. Siyaset esnafı ve Atatürk. 1. Biraz ciddi konuşalım. İşiniz yoksa gelin biraz ciddi konuşalım. Demirel öyle diyor, Ecevit böyle diyor, mezhepinin görüşü o, tipin görüşü bu. İyi güzel ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu gelişme aşamasında temel çıkarı ve ana tutumu ne? Kurtuluş Savaşı'nı bir demokratik devrim izlediğine göre değil mi ki şimdi kapitalizme geçiş sürecini yaşıyoruz? Devletin ana tutumu bir yandan sanayileşmek, bir yandan demokratikleşmek olacaktır, olmalıdır. Başka türlü söylersek bir yandan ulusal endüstrimizi kurup ele güne muhtaç olmadan çağdaş bir yaşamaya ulaşırken bir yandan demokrasiyi en geniş anlamıyla gerçekleştirip özgürlükçülük niteliğini somutlaştıracağız. Şimdi dikkat isterim. Jön Türklerden bu tarafa Osmanlı devrimcilerinin taleplerine dikkat ettiniz mi? Sanırım en güzel biçimiyle Namık Kemal'in ve Fikret'in mısralarıyla özetlenmiştir. O da sonsuz bir hürriyet aşkından, özgürlük isteğinden ibarettir. Tanzimat özgürlük ister, meşrutiyet özgürlük ister, cumhuriyet özgürlük ister, demokrasi özgürlük ister. O kadar ilginçtir ki bu Osmanlı sosyalistleri de, cumhuriyet sosyalistleri de uzun süre işçi sınıfının iktidarı sloganını akıl edememişler, özgürlük savaşımı vermişlerdir. Peki istibdada karşı özgürlük istemek kötü şey mi? Ne münasebet? Elbette iyi şey. Yalnız bizim özgürlük savaşlarının şöyle garip bir sonucu oluyor. Yurt içinde ya da dışında hürriyet için savaşanlar günün birinde savaşı kazanıp ülkede iktidar oldular mı? Bir de bakıyorsunuz kaşla göz arasında mülkün yarısı gitmiş. Tanzimat Osmanlı uyruklarına eşitlik getiriyor, özgürlük getiriyor ama bırakın toprak olarak uğrattığı kayıpları, ülkenin ekonomisini duman edip gümrükleri kaldırarak sanayi diye elde ne kalmışsa Avrupa sanayi ürünleri karşısında dağılmasına yol açıyor. Meşrutiyet aynı şey. İlanı ile birlikte Trablusgarp ve Bosna elden çıkar da hürriyeti getiren İttihat ve Terakki gık diyemez. O gelen hürriyetle 10 yıl içinde imparatorluktan elimizde kalanı cömertçe dağıttığı herkesin bildiği şey. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında müdafaa-i hukuk ruhuna uygun olarak Kemal Paşa ve arkadaşlarının yabancı sermayesine karşı tam bağımsız bir ekonomiden, sanayileşmeden yana tutumları, demokrasi döneminin getirdiği hürriyetle birlikte yabancı sermaye teşvik kanununa, petrol kanununa, Amerika ile ikili anlaşmalara dönüşüyor. Demokrasi kendine göre bazı özgürlükler getiriyor ama bir de ne görüyoruz? Kemal Paşa'nın kan ve ter pahasını ele geçirir gibi olduğu milli iktisat devri gümbür demiş gitmiş. Yeniden yarı sömürge statüsüne dönmüşüz. O zaman kıssadan hisse bir ülkenin özgürlüğü, tam bağımsızlığı sadece demokratik düzeyde serbestlikler sağlamakla olmaz. Bu işi sağlama bağlamak, ekonomik düzeyde bu bağımsızlık ve serbestliğin üzerine oturacağı temelleri atmak lazımdır. O temeller ise besbelli endüstrileşmeyle atılacaktır. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ölüm kalım sorunu, demokratikleşmeyi ve sanayileşmeyi aynı zamanda uyumlu ve düzenli bir biçimde yapabilme sorunudur. Peki buna karşı partilerimizin tavrı ne? Adalet Partisi biliyoruz sanayileşme diye tutturmuş. Ne kadar iyi. Yalnız iş demokratikleşmeye geldi mi başlıyor komünizm öcüsünü ortalara salıp güvenlik mahkemelerinden, parti yasaklarından, sıkı yönetimlerden söz etmeye. CHP diyeceksiniz. Onun ağzından demokratikleşme lafı düşmüyor. İktidar olursa 141-142'yi 163'ü kaldırması bile olası. Aman ne iyi. iyi ama siz hiç Ecevit'in iktidarı döneminde doğru dürüst bir sanayileşme çabası gördünüz mü? Muhalefet döneminde sanayileşmenin üstüne kalın kalın bastığı bir konuşması kulağınıza çalındı mı? Durur durur köylünün kalkınmasından söz eder. Köylü kalkınmazsa sanayileşme olmaz bile demeye getirir. Köylü nüfusu erozyona uğrayan bir ülkede bunun anlamı ne? Öbür partilerde bu iki partiye göre işin ya bir yanına ağırlık veriyorlar ya öbür yanına. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yakın ve uzak çıkarları için bu iki amacın ikisine birden önem verilmek, ikisini birden gerçekleştirmenin çarelerini arayıp bulmak gereklidir. İki sebepten böyledir bu. Birincisi tarihi determinizmin gereğidir de ondan. Tam bağımsızlığını korumak isteyen aklı başına çağdaş bir ülke başka türlüsünü yapamaz. Yaparsa ya uyduluğa tökezlenir ya yarı sömürgeliğe ki ikisi de aynı kapıya çıkar. İkinci neden direkt olarak şu içinde yaşadığımız devleti kuranların bu sorunu böyle koymuş olmalarından ileri geliyor. Ortalıkta Atatürkçülük dendi mi herkes aslan kesiliyor ama Mustafa Kemal'in ekonomik bağımsızlık, sanayileşme, bağımsızlık ve özgürlük konularında söylemiş oldukları kimsenin kafasını kurcalamıyor. İsterseniz bir göz atalım da sanayileşmenin, ekonomik bağımsızlığın bu devletin kuruluş amaçları arasında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu üstün körü de olsa bir görelim, olur mu? 28 Şubat 1977. 2. 40 yıl uyumuşuz. Emperyalizmin tanzimatla birlikte ekonomimizi nasıl duman ettiğini söyleyip duruyoruz ya. Bakın Mustafa Kemal Paşa 1922 Mart'ında bunu ne güzel anlatıvermiş. Tanzimatın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı kendisini müdafaa edemeyen iktisadiyatımızı bir de iktisadi kapitülasyon zincirleriyle bağladı. Teşkilat ve ferdi kıymet noktayı nazarlarından iktisat sahasında bizden çok kuvvetli olanlar memleketimizde bir de fazla olarak imtiyazlı mevkide bulunuyorlardı. Temettü vergisi vermiyorlardı. Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri şerait tahtında memleketimize sokuyorlardı. Bütün iktisat şubelerimize bu sayede mutlak hakim olmuşlardı. Efendiler, bize karşı yapılan rekabet hakikaten çok gayrimeşru, hakikaten çok kahir idi. Rakiplerimiz bu surette inkişafa müsait sanayimizi de mahvettiler. Ziraatımızı da rahnedar eylediler. İnkişaf ve tekamülü iktisadi ve maliyemizin önüne geçtiler. Uyarmam gerekiyor mu? Mustafa Kemal için 30 yıldır kuyruğuna takıldığımız Avrupa ve Amerika rakiplerimizdir. İnkişafa müsait sanayimizi mahvedenler, ziraatimizi rahnedar edenlerdir. Bunun nedeni de yine 30 yıldır tanzimatta olduğu gibi yabancı sermayesini memleketimizde imtiyazlı kılmamızdır. Bu bir. Gelelim sanayiye, sanayileşmeye. 1 Kasım 1937'de şunları diyor. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayi kuracağız, işleteceğiz. En başta vatan müdafası olmak üzere mahsullerimizi kıymetlendirebilmek ve en kısa yoldan en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir. Bu kanaatle 5 yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve bütün hazırlıkları bitirmiş olan birkaç fabrikasında süratle başarmak ve yeni plan için hazırlanmak icap eder.